12. ayrım. Kitabın adı Halide Edip biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. Sayfa 85. İnce hastalığa yakalanmıştır. Halide çocukları Gedikpaşa'daki Amerikan okuluna yazdırdı. Yeni bir hayat kurmak için gücü vardı ama çevresi onu durmadan huzursuz ediyordu. Üzüntüsünden ince hastalığa yakalandı, yolundaki dedikodular kulağına geldikçe yeniden hasta oluyordu. Salih Zeki Bey'in ikinci evliliği insanlarda öylesine bir merak uyandırmıştı ki, başkalarıyla ilgili onca yazı kaleme alan bir kişinin kendi derdiyle nasıl baş ettiğini anlamak isteyen herkesin gözü benim üzerimdeydi. Tanıdıklarımdan, özellikle de şişman bir kadının ziyaretime geldiğinde, yeni çiftin sevişme hikayelerini ballandıra ballandıra anlatıp yüzümdeki ifadeyi büyük bir merakla izlediğini hatırlıyorum. Onu ne sorgulamış ne de herhangi bir yorumda bulunmuştum. Beni acı çekerken görmek için açıkça yanıp tutuşan bu kadın bende garip bir şaşkınlık yaratmıştı. Bu imtihandan başarıyla çıktığımı sanıyorum. Çünkü anlattıkları karşısında sergilediğim sakin ve kayıtsız tavrım nedeniyle bir süre sonra konuyu kapatmak zorunda kalmıştı. Yine de herkesin hayatımın bu döneminde ince hastalığa yakalandığımdan söz etmesi çok acıydı. Zira halkın gözünde verem aptalca bir biçimde hüsrana uğramış aşkla bağlantılı bir durumdu. Bu süre içinde kendimi duygusal tahlillerden geçirmekten ve daha önceki ciddi rahatsızlıklarımda sık sık yaptığım gibi sağlıksız düşüncelere dalmaktan hep kaçındım. Günlük makalelerini yazmaktan vazgeçmemişti. Yatakta da olsa çalışıyordu. Haminnesi de yanlarında kalıyordu. Bu satırları kaleme alırken kendimi ölmüş bir genç kadının hayatından söz ediyormuş gibi hissediyorum. Yastıklarla desteklenmiş sade bir yatakta uzanışını, günlük makalelerini veya kısa hikayelerini yazmaya çabalayışını gözlerimde canlandırabiliyor, sürekli öksürüklerinin sesini kulaklarımda hissedebiliyordum. Derken gecenin ışıltısı suya vuruyor, iki küçük oğlu geri dönüyor ve genç kadın onlara sarılıp öpmek için duyduğu şiddetli arzuyu büyük bir gayretle bastırmaya çalışıyor. Çocuklar devam ettikleri Gedikbaşa'daki Amerikan okulu hakkında gevezelik ediyorlar ve sonunda nineleriyle birlikte akşam yemeği için aşağı iniyorlar. Dipnot 173 Memoirs of Halide Edip sayfa 309-310. Halide, alacakaranlık odada gecenin esrarengiz güzelliği ve şaşılası özlemleriyle bir başına sokaklardan yükselen seslere kulak veriyordu. Çok acı çekiyordu ama acısını muzip bir gülümsemeyle örtmeye çalışıyordu. 1910 yılının sonunda ateşi düşmüş, öksürüğü de kesilmişti. Halide, hocası ve kocası Salih Zeki'den çok şey öğrenmişti. Ama onunla evliliği sürmüş olsaydı belki de Halide Edip diye birisi hiç olmayacaktı. Boşanmasıyla birlikte özgür ve bağımsız kişiliği gelişmeye başladı. Acısının içinden erkeklerle baş etmeyi öğrenmiş bir Halide doğdu. Salih Zeki'nin Münevver Hanım'ı ile evliliğinden iki çocuğu oldu. Faruk Sayar ile Tarık Sayar. Halide'nin oğulları bu kardeşlerinden uzak büyüdüler. Salih Zeki 1913'te Darülfünun-u Osmani, bugün İstanbul Üniversitesi, rektörlüğüne getirildi. Yalnız ve güçlü. Özgür ve bağımsız bir kadın olarak Halide, kadınlar dünyasına yönelmedi. Değişimden yararlanıp erkeklerin dünyasına girdi. Günlük Tanin gazetesine yazdığı yazılarla ve romanlarıyla ciddi bir üne kavuşmuştu. Değişim yanları tarafından bir kadın önderi olarak teşvik ediliyordu. Önce Halide Salih imzasını değiştirdi. Okul günlerindeki gibi Halide Edip oldu. Halide'nin öğretmenlerinden Jenkins, onun hakkında dikkatli ustaca makaleler yazdı. Girit Müslümanlarının kederleri ve Ermenilerin Adana civarındaki katliamları hakkında ateşli yazılar kaleme aldı. Geçmişteki Türk yöneticilerin hükümranlığına boyun eğmiş kadınlarla ilgili tarihi skeçler yazdı. Onun bu yazdıklarını okuyanlar daha fazlasını istediler. Halide Hanım'ın eski müsveddeleri bölümler halinde bir araya getirildi. Kendisinden 7 adet gazeteye ve dergiye katkıda bulunması, yeni bir okulda öğretmenlik yapması, bir kadın derneği organize etmesi, erkek derneklerine fahri üye sıfatıyla katılması istendi diye yazar. Dipnot 174 Jenkins, Robert Kolej'in Kızları, sayfa 152. Halide'nin kurduğu cemiyet, Teali Nisvan. 1909'da çıkan Cemiyetler Kanunu, kadın erkek ayrımı yapmamıştı. Bazı yerel yöneticiler kadınların yasal olarak dernek kurup kuramayacağını dahiliye nezaretine soruyorlardı. Nezaret, Şurayı Devlete, Danıştay, danışarak tartışmaya olumlu cevap verince meşrutiyetin ilanının ardından sayısız kadın derneği kurulmuştu. Kadınlar bu derneklerde elde ettikleri tecrübeleri daha sonra erkeklere ait sayılan siyasi alana girmek için de kullandılar. Dipnot 175 Nicole an, fan, os. Osmanlı Müslümanlarında feminizm. Modern Türkiye'de siyasi düşünce cilt 1 334-347. Halide Edip de Teali Nisvan Cemiyeti adı altında kadınları güçlendirmeyi amaçlayan bir dernek kurdu. Amerikan Koleji'nden hocası Jenkins'e göre Halide'den bir kadın derneği kurmasını yeni yönetim talep etmişti. Dipnot 176. Jenkins, Robert Koleji'nin kızları. Sayfa 152. Dernek, bütün kaynaklarda kurulan ilk kadın derneği olarak geçer. Halide Edip etrafında toplanan bir grup kadın, dil kursu açmak, konferanslar vermek ve çeviriler yapmak gibi amaçlar etrafında bir araya gelmişti. Derneğin üyesi olmak için Türkçeyi çok iyi okuyup yazmak ve dernekte verilen İngilizce derslerine devam etmek gerekiyordu. Dernek bünyesinde kadınlar üzerinde yazılar, tarih ve sosyal içerikli kitaplar, edebiyat kitapları Türkçe'ye çevriliyordu. Dipnot 177. Serpil Çakır, Osmanlı Kadın Hareketi, Metis Yayınları, İstanbul 1994, sayfa 53. Derneğin amacı, milli geleneklerden vazgeçmeden kadınların kültür düzeyini yükseltmekti. Dipnot 178. Tarık Zafer Tuna'ya, bu cemiyetin 1908'de kurulduğunu varsayıyor. Bu ilk kadın kulübü, bazı münevver kadınlar ve hocalar tarafından kurulmuştu. Gaye daha fazla fikri inkişaf, gelişme istikametindeydi. Küçük merkezinde Fransızca, İngilizce dersleri verildiği gibi aynı zamanda çocuk bakımı ve ev bakımı hakkında da malumat veriliyordu diye anlatıyor Halide Derneği. Ve derneğin feminizme yönelik bir eğilimi olduğunu vurguluyor. Şöhret avcılığından çekinen ölçülü bir orta yol tutturmaya çalıştıklarını da ekliyor. Dipnot 179. Halide Edip, Türkçe anılarda müfrit feminizme kaçan bir eğilimden söz ederken, sayfa 188, İngilizce anılarda müfrit sözcüğüne yer vermiyor. Sayfa 335. Daha sonraki yıllarda kadınlar halk fıkrasını kurmak için yola çıkan Nizihe Muhittin, dernekteki ortamdan etkilenmişti. Halide Hanım, cemiyeti kurarak hepimizi etrafına davet etti. Kadın yaşamında bu yepyeni bir dönemiydi. Güzel ve kibar bir salonda birleşen zamanın en şık ve modern hanımları Amerikan usulü sindire sindire çay sohbetleri yapar, dinleyicileri sınırlı küçük sohbet ve konferanslar düzenler, daha bazı atılımlar etrafında çok yorulmadan çalışırlardı. Dipnot 180. Nizihe Muhittin ve Türk Kadını, Ayşegül Baykan, Belma Ütüş Basket, Haz, nokta, 1999, sayfa 95. Ayrıca konferans vermek üzere pek çok erkek de davet edilirdi. Nizihe Muhittin, İttihat ve Terakki Okulu'nun müdürü olduğu için her toplantıya katılamıyordu. Yaprak Zihnioğlu kitabında bu derneğin feminist bir yönelimle kurulmuş ilk kadın derneği olduğu ileri sürülebilir diyor. Dipnot 181. Zihnioğlu, Kadınsız İnkılap, sayfa 38. Derneğin diğer kadın derneklerinden farkı doğrudan kadınları güçlendirmeyi öngörmesiydi. Bu yanıyla ileri bir felsefe ve amaca sahipti. Teali Nisva'nın İngiltere'de kadınlar için seçme hakkı hareketiyle ilişkisi olduğu, dipnot 182, Finkel, Rüyadan İmparatorluğa Osmanlı, sayfa 456. İngiltere'deki Türk kadınları muhibi, dostları, cemiyetiyle paralel çalışmalar yürütmeyi amaçladığı anlatılıyor. Dipnot 183, Tarık Zafer Tuna'ya, Türkiye'de Siyasi Partiler, Cilt 1, Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1984, sayfa 480. Amerikan elçisinin eşi Madame Morgenthau, dernekte çocuk bakımı içinde küçük bir merkez oluşturmuştu. Derneğin faaliyetine katılanlar, mutaassıplardan gelecek eleştirilere ve genç yazarların alaylarına pek aldırmayan yüksek sınıf kadınlardı. Dipnot 184. Türkiye'de Şark ve Garp ve Amerikan Tesirleri, sayfa 184. Siyasete yöneliyor. Halide'nin ilgi alanı sadece eğitim, edebiyat ve kadınlar gibi görünse de siyasetle de iç içeydi. İttihat Terakki'ye hizmet ediyordu. 1908 ihtilalinin örgütlü gücü İttihat ve Terakki, kadınları kucaklayan bir anlayışa sahipti. 1899 tarihli ilk beyannamesinde, kadın ve erkek bir cümle Osmanlılardan mürekkep Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti teşekkül etmiştir. Cemiyette bulunan kadınlar, alemum erkekler gibi aynı hukuka malik ve aynı vezaifle mükelleftirler denilmişti. Cemiyet teşkilatı bölümünde yine cinsiyet konusu vurgulanmıştı. Bila tefriki cins ve mezhep ayrımı olmaksızın. Kadın ve erkek bir cümle Osmanlılar cemiyeti aza olabilirler. Dipnot 185. Türkiye'de Şark ve Garp ve Amerikan tesirleri. Sayfa 45. Halide Edip, Emine Semiye'nin İttihat ve Terakki'nin tek kadın üyesi olduğunu yazar. Dipnot 186. Memoirs of Halide Edip, sayfa 255. Anlaşılan kendisi kayıtlı üye değildi ama İttihat ve Terakki'den fırkamız diye söz ediyor, cemiyetin önde gelen kişileriyle ilişki kuruyordu. Tanin gazetesi sahiplerinden eski dostu Hüseyin Cahit ve onun yakın arkadaşı İttihatçı Cavit Bey ile görüşüyordu. Halide'nin Maliye Nazırı Mehmet Cavit Bey'e yazdığı mektuplar biyografisi açısından ilginç bilgiler içerir. Tarihsiz olmakla birlikte içeriğinden 1910 yılında yazıldığı anlaşılan bir mektubunda kabinenin düşmesine ne kadar üzüldüğünü yazmış, yapılabilecek işleri daha çok paylaşamamaktan duyduğu kederi anlattıktan sonra eğer memleketimizin mukadderatında Türk kalmak varsa mutlak gençler ve vatanperverler galebe çalacaklardır demişti. Aynı mektupta babası Edip Bey'in Yanya'dan Bursa'ya tayini için Cavit Bey'den yardım rica etmişti. Dipnot 87. İnci Engin'in Araştırma ve Belgeler Dergah Yayınları İstanbul 2000 Sayfa 505-507. Prensiplerimle daha çok bağlı olduğum bir fırkanın muhalefete geçmesi ihtimali kadar bana o fırkayı sevdirecek, beni sımsıkı fırkaya bağlayacak bir şey olamaz. Ve zannediyorum ki dostumuz Cahit Bey ile siz de bu tarzda düşünürsünüz değil mi? Bu küçük mağlubiyet son zamanlarda uyur görünen itikadı uyandırır zannederim. Önünüzde, önümüzde pek hakiki bir intibat-ı cidali, seçim mücadelesi, hissi pek nefes. Düşününüz, istediği kadar mebus çıkaracak kadar sahibi nüfuz olup çalışmadan, çarpışmadan bir ekseriyet yapmak. Sonra ciddi bir muhalefet karşısında son kabiliyeti, son vesait araçlar ile çalışmak. Herhalde ikincisi daha çok iyi. Size ve ırkımıza bütün temennilerim. 29 Teşrin-i Sani 1911. Ortak dostları Hüseyin Cahit'ten mektuplarında sık sık söz etmişti. Tarihsiz bir mektuptan Cavit Bey'in yurt dışından Halide'ye hediye olarak bir gözlük getirdiği anlaşılıyor. Halide Cavit Bey'e gönderdiği cevapta, benim gibi gözsüzlere gözlük getirmek en yakın bir dostun hediye üzerinde bilhassa düşünmesiyle kabil olur. Hayalatı fazla olan gözlerime bir diplomat görüşü ilave edeceğine şüphem yok diye yazmıştı. Bir başka mektupta ise Londra'ya gideceğini haber veriyor ve sizin için siyasi ne yapabilirsem son derece memnuniyetle çalışırım diyordu. 1912 yazında Burgaz'dan yazdığı bir mektupta da iki loja bileti takdim ediyorum. Biri Talat Beyefendi, biri zatihaliniz içindir. Arzu ettiğinizi alıkoyar, ötekisini kendisine göndermek zahmetini ihtiyar ederseniz minnettar oluruz. Çünkü yalnız bir arkadaş değil, aynı zamanda bir nafa ve maliye nazırı tarafından gelen loja biletini bir posta nazırı reddedemez değil mi? Diyordu. İnci Engin'in Araştırma ve Belgeler kitabında yer alan Halide Edip'ten Cavit Bey'e mektuplardan günümüze kalanların orijinalleri Murat Bardakçı koleksiyonunda bulunuyor. Bardakçı bu mektupları yayımladığında Halide Edip ile Cavit Bey arasındaki bağı birinci ağızdan öğrenmiş olacağız. Eğitim alanında çalışıyor. Eğitim sorunlu bir alandı. Kızların eğitimi tahta sorunluydu. Marif Nezareti Müsteşarı Sait Bey, Kemal Paşazade. Halide'nin eğitim üzerine kaleme aldığı makalelerini okuyunca onu evinde ziyaret etti. İttihatçılar kızların eğitimini önemsiyor, eğitim görevini kadınların üstlenmesini istiyorlardı. Halide de eğitim meselesi üzerinde kafa yoran bir kadın olarak en iyi adresti. Darül Muallimat'ın, kızı öğretmen okulu, öğrenim düzeyini yükseltmek için değişik kişilerin fikirlerine başvuran Sait Bey, Halide'den de bir rapor hazırlamasını istemişti. Nakiye Hanım'la birlikte okulu gezdiler. Öğretmenlerle konuştular. Çapa'daki bu kız öğretmen okulu 1870'te kurulmuştu. Arapça, Farsça ve din derslerine yoğunlaşmış, Batı dillerine ve modern eğitime kapalı bir okuldu. Halide hazırladığı raporda yeni dünyaya ayak uydurabilecek bir eğitim modeli önerecekti. Raporu dikkate alındı. Nakiye Hanım, Darül Malumata müdür tayin edildi. Kendisi de aynı okula tedris usulü hocası olarak girdi. İki sene sonra da Marif Nezareti kızlara bir idadi lise açtı ve bir Darül Malimat daha kurdu. Halide 5 sene süreyle her iki okulda da öğretmenlik yaptı. Osmanlı Devleti, kız çocukların eğitimiyle ilgili ilk adımları 19. yüzyıl ortasında atmıştı. Kimi yazarlar İslam adına, kimileri de çağdaşlaşma adına kadının eğitim alması gerektiğini savunuyorlardı. 1857'de kurulan Marife Umumi Nezareti, Eğitim Bakanlığı, batılı okul sistemini geliştirmeyi amaçlıyordu. İlk kız rüştiyesi 1859'da açılmıştı. 1876'da ilan edilen meşrutiyetle birlikte kız çocuklarının eğitimi üzerine önemli eğilinen bir konu oldu. 19. yüzyılın öne çıkan kadınlarından Fatma Aliye de Abdülhamid'in kadın eğitimine katkılarından övgüyle söz eder. Dipnot 188 Zihnioğlu Kadınsız İnkılap Sayfa 50 Kadın eğitimi denildiğinde esas sorunu alan Müslüman kızlarıydı. Gayrimüslimler cemaat okullarında kız öğrencileri eğitmeye daha önce başlamışlar, kurulan misyoner okullarına da kızlarını yollayarak Osmanlı toplumuna öncülük yapmışlardı. 1908 ihtilalinde İstanbul'da kızlar için lise düzeyinde okul yok gibiydi. Dipnot 189 Şefika Kurnaz Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını MEB Yayınları İstanbul 1992 Sayfa 37 Meclis-i Mebusan Reisi Ahmet Rıza Bey'in girişimi üzerine Abdülhamid, Kandilli'deki Adile Sultan Sarayı'nı okul olmak üzere bağışladı. Ancak okul bir türlü açılamadı. Aynı dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nda gayrimüslimlerin 12, yabancıların da 17 kız lisesi vardı. Halide, kız okullarını sık sık ziyaret ediyor, fahri müfettiş sıfatını kullanarak dergilere okulların durumunu anlatan raporlar yazıyordu. Süreyya Ağaoğlu anılarında, Halide İdip'in sık sık çarşı kapıdaki İttihat Mektebi'ne geldiğini yazıyor. Bu okulun müdürü, daha sonraki yıllarda ilk kadın partisini kurmak için girişimde bulunacak olan Nizihe Muhittin'di. Öncü bir roman, Handan. 1912 yılının ilk günlerinde Tanin gazetesi Halide İdip'in Handan romanını tefrika etmeye başladı. Büyük sükse yapan roman, kızıl saçlı, beyaz tenli, gri gözlü bir kadının mutsuz aşklarının hikayesiydi. Halide kalemini eline alınca kendisini saklamaya gerek duymadan eni konu cesur bir aşk romanı yazmıştı. Duygularını açıktan haykıran Handan'ın Halide olduğu her yerde konuşuluyordu. Seviye Talip nasıl Salih Zeki'ye son bir yakarış ise Handan da ondan alınmış edebi bir intikamdı. Salih Zeki romanı okurken kendi ağzından çıkmış cümleler ve yaşanmış olaylarla karşılaşacaktı. Handan tıpatıp Halide'ye, Hüsnü Paşa Salih Zeki'ye benziyordu. Handan'ın Hüsnü Paşası. Karısını sürekli aşağılayıp aldatan Hüsnü Paşa cinsel açıdan hiç doymayan bir erkekti. Evdeki hizmetçi kızla ya da karşısına çıkan herhangi bir kadınla aynı anda ilişkiye giriyor, her yeni ilişkisinde Handan'ı ezmek için büyük kavgalar çıkartıyor, hatta dövüyordu. Ancak Handan karmaşık bir kadındı. İhtirasla bağlandığı Hüsnü Paşa'nın kalbini ve bedenini istiyor, başaramadığı için acı çekiyordu. Kibirden büyük acı var. Vücudum o kadar senindi ki, şimdi senin arkandan bakarken bütün bu korkunç, sonsuz bir toplam gibi birikmiş benliğimin seninle beraber gittiğini görüyorum. Sanmıyorum ki mezarda, seninle beraber yatacağımız mezarda bile sen benim, sonsuzluğa kadar benim oldun diye o ebedi huzur ve dinginliği duyayım. Salih Zeki ile mezarda da beraber yatmak istediklerini söylemişlerdi birbirlerine. Sen hep daima karşımda başka bir kadınla, benim o kadar ulaşamadığım okşayışlarınla dolaşıyordun. Ne istiyordu hayalim benden? Hüsnü, sana 17 yaşımın el değmemişlik ve temizliğimle imanımdan verdiğim bu şeyler artık seninle benden gitmiştir. Hayatıma ikinci bir adam gelse ve o ikinci adamı aşkla sevsem yine sana vermiş olduğum şeyleri veremeyeceğim. Anlıyor musun? Handan'ın Hüsnü Paşa'ya yazdığı mektuplar sansürsüzdü. Cevap olarak Hüsnü Paşa da Handan'a şunları yazmıştı. Seni bir kadın diye sevdim. Bir kadın diye sevmediğim zaman bıraktım. Sen çekici bir kadınsın. Sen bende sonsuz istekler uyandırırsın. Özetle Handan'sın. İşte onun için. Seni sürükleyip yerlere yatırmak, seni ayaklarımla ezmek, senin başını çamurlarda sürüklemek arzusuyla yanıyorum. Dipnot 190 Handan ile Hüsnü Paşa'nın yazışmaları Handan romanından özetlenerek aktarıldı. İsimleri Ha ile başlayan iki kızıl saçlı kadın arasında sayısız benzerlik vardı. İkisi de İngiliz terbiyesi almış, ikisi de şahsiyetli, güzelliğiyle öne çıkmayan, çirkin diye anılabilecek çelimsiz entelektüel kadınlardı. Hüsnü Paşa, Handan ile evliyken aynen Salih Zeki'nin yaptığı gibi bir başka kadına evlenme teklif etmişti. Halide İdip bunca çapraşık ilişkiyle yetinmeyip bir de Handan'ı yeğeninin kocası Refik'e aşık etmişti. 12. ayrımın sonu, sayfa 94. Devamı 13. ayrımda.